Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, yeni bir Nefes Sıhhat programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Ben program sunucunuz Numan Nurullah Aras ve kıymetli hocam doçent doktor Fırat Erdoğan. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Umarım iyisinizdir. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Nasılsınız? İyisiniz
Allah
hocam inşallah.
Çok şükür. Sağ olun. Siz de iyisiniz.
Allah razı olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Önce sizin, Allah sonra dinleyicilerimizin Ramazanlarını tebrik edelim. Umarız Ramazanları da iyi geçiyordur. Oruçlar da iyi geçiyordur.
Hayrımıza geçiyordur inşallah.
İnşallah, inşallah hocam. Zaten ilk sorumuz da Ramazan'la alakalı hocam. Ramazan'daki aslında çok sık yaptığımız hatalarla alakalı. Hocam bildiğiniz gibi birçok hastalık var ama özellikle Ramazan ayında insanlar, Müslümanlar oruç tutuyorlar ve bu açlıkla alakalı bir şey. Ve mide hastalığı, gastrit olsun, ondan sonra reflü olsun hastalığına sahip olan insanlar acaba oruç tutsak mı, tutmasak mı, tutarsak bir rahatsızlık olacak mı, olmayacak mı? Akşama kadar midemiz yanacak mı, yanmayacak mı? Bir rahatsızlık geçireceğiz mi, geçirmeyeceğiz mi diye sürekli tedirginlik yaşıyorlar. Şimdi aslında fıkhen tutmalı mı, tutmamalı mı diye sormak ayrı bir mesele ama mide rahatsızlığı olan insanların, diyelim ki mide rahatsızlığı var ve inat etti, tutacağım dedi, ağrısı da ağrıması da. Mide rahatsızlığı olan insanların Ramazan ayında ne yapmasını tavsiye edersiniz?
Şimdi mide dediğiniz için mideden cevap verelim ama tabii soru çok daha geniş bir perspektifte geliyor. Sırf mide için konuşacak olursanız mantıken mideyle ilgili rahatsızlıkların birçoğunun çok yemekten, uygunsuz yemekten, kötü yemekten gerçekleştiğini düşünerek az yemenin daha hayırlı olduğu, az yiyerek midemizin de rahat edeceğini düşünebiliriz. Ancak bu Ramazan orucu tarzında bir az yemek değildir. Normalde mide rahatsızlığı olan birine az ve dengeli beslenmesini tavsiye ederiz ama 2-3 saatte bir düzenli olarak bir şeyler ye deriz. Çok basit bir mantıkla şöyledir. Ülserlerin, gastritlerin önemli bir kısmı midedeki sindirimi sağlayacak kadar kuvvetli ve etkili asitlerin mideye zarar vermeye engel olacak kadar sağlam bariyerlerle engellenmesi dengesiyle gider. Bu denge bozulduğu zaman hastalıklar ortaya çıkar. Çok fazla çay, kahve, kola, acılı gıda vesaire tükettiniz. Asit üretimi arttı. Çok stresli bir tipsiniz. Sürekli işte sinirsel uyarılarla asit salgısı arttı. Ya da koruma bariyerlerini bozacak şeyler yaptınız. Çok fazla ağrı kesici içtiniz gibi sebeplerle asit arttı ya da alkali düzeni sağlayan düzey azaldı ise salınan asit midenizi yakıyor tabiri caizse. Önce erozyon, basit aşınmalar, daha sonra ağızdaki aft gibi yaralar, ülserler, en son aşamada delinmeye kadar gidiyor bu. Çok şükür eskiden olurmuş bunlar. Artık midesi delinen ülser hastası çok görmüyoruz. Tedavilerde nispeten iyi ve çabuk tanı koyabiliyoruz ve iyi tedavi edebiliyoruz hastalarımızı. Böyle olduğu için bu raddeye gelmiyor işler ama birçok hastada dediğim gibi denge problemi olduğu için hani aç kalalım rahatlayalım doğru cümle değil. Eğer böyle bedenin bütün organlarına çok iyi bir oruç tutturup alim selim sakin bir gün geçirecekseniz evet aç kalmanız belki kabul edilebilir ama oruç tutup mide boş tutacak ama yolda önünüze kıran herkese kızıp bağıracaksınız. İşte pide niye sıcak gelmedi diye bakkalla kavga edeceksiniz. Bu sinir harbi içinde mideniz delinir ve sizin oruç tutmamanız bir kere size farz haline gelmiş olur. O yüzden bu tip konularda bizde bir prensip vardır tedaviyle ilgili konuşurken: hastalık yoktur, hasta vardır. Yani ülser tedavisi budur. Hayır, ülser tedavisi budur diyemezsiniz. Sizin ülserinizin tedavisi böyle olmalıdır. Sizin bir yanlışınız var. Sigara içiyorsunuz, içmemelisiniz. Ama sigara içmeyen adamı nasıl tedavi edeceksin o zaman? Herkese standart bir reçete olsaydı hekimliğe gerek kalmaz. Bu işi teknisyenler yapardı rahatlıkla. O yüzden gerek mide hastalıkları açısından, gerekse diğer hastalıklar açısından hastanın kendisini takip eden uzman hekimle danışarak iş yapması daha faydalıdır. Ancak burada da dikkat edilmesi gereken husus, maalesef meslektaşlarımızın bir kısmı en ufak bir bahanede oruç tutma demeye hazır beklerken bir kısmı da bu orucu ya tutarsan ölmezsin o yüzden tut yolu, o da doğru değil. Hastanın yaşam konforunu da düşünmeliyiz, tedavinin uzamasını da düşünmeliyiz. Çünkü oruç tutmama hakkı veren durumlardan biri oruç tutulması halinde mevcut hastalığın ilerleme endişesi. Kaybı hiçbirimiz bilmiyoruz, bunun garantisi yok. Öngörüyoruz sadece, diyoruz ki işte falanca hastamız epilepsi ilacı kullanıyor. Günde 3 kere alması gerekiyor. Ya 2 kere de alsa kurtarır vaziyeti aslında. Evet, kurtarabilir, ihtimaldir. Ama hasta 2 sene boyunca hiç nöbet geçirmemiş. İşte bir 2 ay 3 ayı kalmış. Bunu da tamamlarsa ilaçtan tamamen kurtulacakken son düzlükte 3'ten 2'ye indiriyorsunuz. Çocuk havale geçiriyor. Veya işte büyük, hadi çocuk oruç tutmayabilir, neyse. Şimdi bu orucun manası çok ilişkili olmadı kanaatindeyim. O yüzden kişi bazında iyi düşünmeliyiz. Herkesin doktoru öncelikle kendi olmalı ama hiç kimse kendi kafasının iş yapmamalı. İnşallah herkes bu konuda hastanın menfaatini de fazlasıyla düşünen, literatüre de hakim ama dinin emrinin ne demek olduğunun önemini de idrak etmiş hekimler bulup onlara danışabilir bu soruyu diyelim. Hastalık kısmı bu. Bize daha çok sorulan kısım ilaçlarla alakalı oluyor. Şimdi kronik hastalıkları olan hastalarımız var. Yani düşünüyorum günde 3 kez 4 kez alınan ilaç neredeyse yok. Zaten buna ait bilimsel çalışmalar var. Adam diyor ki eğer hastaya günde 4 doz verilen antibiyotikten verirseniz ve 7 gün kullanmasını tarif ederseniz 28 kez ilaç alması gerekecek. Rakamları hatırlamıyorum ama başarı %30'larda kalıyor. 28'de 28 vaktinde ilaç almak. 3 doza 2 doza inerseniz şöyle tek doza inildiğinde %90'lara falan varıyordu yanlış hatırlamıyor isem. Bunu tek doz kullanılabilen bir ilacın reklamlarında kullanıyorlardı bu çalışma. Çalışma doğru da yani reklamlarda kullanılan bir çalışmaydı. Böyle olunca bir ilacı az kullanmak hasta uyumunu ve tedavi başarısını arttırdığı için artık mümkün olduğu kadar az sayıda ve daha seyrek verilen ilaçla iş görmek istiyoruz. Ha, şu an soru şu oluyor genelde. Dedim bizim 100 ilacımızın 90'ı belki sabah akşam kullanın diye verdiğimiz ilaçlardır. Yani 12 saatte bir kullanılır.
Evet.
Geniş konuşmuyorum. Bir takım hastalar için yarım saat önce bir saat sonra bile önemli risk ifade eder. Mesela epilepsi hastaları, kalp hastaları gibi.
Bir tane soru var bununla bağlantılı. Onu da söyleyeyim isterseniz.
Buyurun.
Hocam. Mesela şeker hastası bir soru gelmiş de şeker hastasıyım diyor. 26-27 derece iğne
ünite insülin
kullanıyormuş. Yeni başlamış insüline daha önce 5-6 tane ilaç kullanıyormuş ve şu anda tokluk ve açlık olarak 2 ilaç kullanıyormuş. Bir de insülini de 26-27 derece alıyormuş. Şimdi bunun oruç etkiler mi? Nasıl olacak? Nasıl
i̇şte dedim yani görmeden konuyu böyle ezbere reçete yazmış gibi olmak istemem ama anlattığınız tablonun oldukça ciddi olduğu kanaatine vardım ben şu anda. Keşke burada hata şu, dinleyenimizin hatası belki şu. Keşke bu işler 3 ay önce başlasa imiş. Yani 3 ay önce insülin kullanmaya başlayan bir hasta Ramazan-ı Şerif'te işini ayarlar. Yani şeker hastalarının en iyisi kendi işini kendi görenidir. Uyanık olup ya ben bunu yersem şekerim yükseliyor. Başımda bir dönme hissettim, bir uğultu var benim şekerim yükseliyor galiba deyip bakar hastamız. Gerçekten yüksek çıkar. Düştüğünü de anında anlar. Böyle bir hastaya biz çok güveniriz. Onun sözüyle iş yaparız. Ama daha insülin tedavisine 3 gün önce, 5 gün önce, bir hafta önce geçmiş bir hastanın ya arkadaş sen orucunu da tut, işte dozu öne al arkaya al demenin hiçbir doğru tarafı olmaz. 26-27 ünite hani hastalık anlamında çok önemli değildir. Yani bu rakamlara çok kolaylıkla çıkılabiliyor. Fakat oruçla birliktelik söyleyecekseniz çok anlamlıdır. Ciddi problem yaşar hastamız. Yani olmaz olmaz olmaz 30. gün iftarın bitmesine işte 2 saat kala şeker birden düşer. Bir başta hafif dönmesi düşer kafasını çarpar ve ölür.
Allah.
Olabilecek bir şey bu. Şimdi dinimizin böyle bir emir vermesi beklenemez doğal olarak. Burada dediğim gibi yani talihsizlik diyeyim düşünmemişiz, vaktiyle organize olmamışız. İnsülin tedavisi 3 ay önce geçilse idi. Bu hastamız sabah akşam insülinle işi idare ederdi.
Yani sahurda veya günde bir defa mı alacak onu?
Bir olanları var, 3-4 olanları da var ama insülin kullanacak raddeye gelmiş bir şeker hastasının oruç tutmasının çok mantıklı olduğu kanaatinde değilim. Yani bu konuda fetva veren olmak istemem hastayı görmediğim için ama genel mantığını bilirim bu işin. İnsülin kullanmak gerçekten bir hasta için çok iyidir. Oral antidiabetik dediğimiz şeker ilaçlarına göre başarısı çok yüksektir. Daha fizyolojik bir şeydir. Hastanın ömrünü uzatır insülin kullanmak. Yan etkileri her şeyle mükemmel bir şeydir. Ama insülin kullanıyorsan orada bir dur arkadaş. Ben sana kapıdan geçen adama yaptığım muameleyi yapmam. Ani yükselişler, düşüşler vesaireler. Yani yükseliş, yani şekeriniz 200 yerine 400 olsa bir anlık çok büyük bir problem olmuyor. Hiperglisemi korkulan bir değer değil. Özellikle yetişkin hastada. Çocuk hastada nispeten ama hipoglisemi dediğiniz şeker düşmesi dedim ya yani çok basit birbirini takip eden mekanizma ile ölümcül olur. Ha yeri geliyor şekeriniz düşüyor. Evde istirahat ediyorsunuz. İftar saatine kadar uyuyorsunuz. İftarda kalkıp orucunuzu açıyorsunuz. Bitiyor mu? Evet olmayabilir. Ama ebilir ölümün önüne geliyorsa hiçbir manası yok. Yani bu aslında öyle bir tabii ki tutmayacak o zaman mantık bu.
Yani burada dikkat etmesi gereken hipoglisemi o zaman.
Tabii şeker,
yani
düşüklüğü
şeker düşüklüğüne dikkat etmesi gerekiyor.
Yüksekliği de önemlidir ama böyle anlık değildir. Yükselmeye başlayınca hisseder bir şekilde müdahale edebilir.
Düşüşü hissedebiliyorlar.
Maalesef hissettiği zaman artık algılar İşten kapanmaya başlıyor. Yani evet benim şekerim düştü ben düşüp bayılacağım diyor ama bağıracak takati bile yok ki o sırada.
Allah
gibi oluyor. Ama onun dışında mesela işte ağrı kesicilerdir. Son zamanlarda 3-4 soru geldi. Antibiyotik kullanımı. Şimdi evet. Bunlarda mesela şöyle bir örnek vereyim. Belki anlaşılır olabilir. En sık kullandığımız antibiyotik tabletler. Sabah akşam kullanılır. Bunun anlamı şudur. 12 saatte bir verdiğinizde tedavi edici konsantrasyonu %100 ulaşabilmektedir bu ilaç. Yani sabah 9'da içtim mi akşam 9'a kadar ilaç yeteri düzeyde kanda dolaşmaktadır. Ama bu her zaman 12 saat olmuyor. Mantığı aslında 24 saat duruyor mu ilaç kanda? Durmuyor. O zaman 12 saatte bir diyoruz. Ama aslında bu ilaçlar belki de her bir için tek tek konuşmak lazım ama 18 saat kan terapötik düzeyi tutturuyorlar aslında. Böyle olduğu için hani böyle hayatı tehdit edecek işte endokardit, kalp iltihabı gibi çok ciddi menenjitler, ensefalitler gibi ki bunların hepsi hastanede yatarak tedavi görür. Bunları hariç tutarım ama bir kulak iltihabı, işte tırnağımda batma vardı, antibiyotik verdi doktor. Bademciklerimi üşütmüşüm, bademcik gibi durumlarda şu anda İstanbul şartlarında işte 3.50 yaklaşık 17 saat, 7-8 saat gibi kalıyor. Bu rakamlar normalde kötü rakamlar, tavsiye edilen rakamlar değil ama bu rakamlar bile bir antibiyotikte ağrı kesesi kurtarır aslında. Ama bir epilepsi ilacından bahsediyorsanız, insülinden bahsediyorsanız, işte kalp ritim düzenleyiciden bahsediyorsanız maalesef bu konuda ya bir tutun bakalım ne olacak? Yok, doğru cümle bu değil.
Olmaz.
Günün birinde bir şey olursa eğer bu hani bu ölüm değil intihar gibi bir şey olur tahmin ediyorum. Yani intihar demeyiz tabii ki ama ya oraya götürür bu işi bu. Dikkatli olmak lazım. Şimdi dinleyenlerimiz ne yani başımıza böyle bir dert geldi biz tutamayacak mıyız? Biz tutmak istiyoruz. Vallahi kimse kusura kalmasın. Bu hastalıkların %90'ı vaktiyle almadığınız tedbirlerden.
Vallahi hocam ben de öyle tahmin ettim. Siz hani ya bir şey olmaz tutun diyeceğiniz tahmin ettim abi ters köşeye yatırdınız.
İşte diyorum ya binde bir, on binde bir yani
hiç
canı riske
atamazsınız. Girmesin diyorsunuz.
Bir de dediğim gibi birçok hastalık için evet genetik altyapı var, şu var, bu var ama işte falanca dinleyenimiz senelerce diyetini yapmamış yapmamış. Şeker hastası olmuş. Şeker hastası olduktan sonra da diyet yapmamış. Oral antidiabetiği güzel kullanmamış. Spor yapmamış. İnsüline kadar gelmiş. Şimdi işte ben oruç tutma ya başım gözüm üstü ben senin samimiyetini sorgulayamam asla ama arkadaş bugüne kadar niye yapmadın sen bu işleri? Sen bu diyabetini düzgün kontrol etseydin sabah akşam bir hafta rahatlıkla idare ederdin. Hadi genetik yapı var. Bazı insanlar şeker hastası olacaksa oluyor ister istemez ama bu kontrol de edilebilir bir şey. Nedir? Epilepsidir. Evet gerçekten diyecek bir şey yok. Yani günlük tabir bu iş bu böyle tanımlamıyor. Piyangodan çıkan bir şey maalesef. Tedavi olsanız olmasanız gideceği yere gidiyor. Ama işte antibiyotiklik bir durum. Yani bunlar işte Ramazan'dan önce bu hazırlıkların yapılmış olması gerekiyor.
Olması lazım.
Mide rahatsızlıkları. Yani hasta suçludur gibi bir şey tabii ki demiyoruz ama kendi suçumuzla bir araştırmalıyız bu işlerden. En azından bu Ramazan gelir geçer. Öbür Ramazan da göz açıp kapayıncaya kadar gelecek. O yüzden diyetimize, ilaçlarımızı düzgün kullanmaya dikkat edelim. Önümüzdeki Ramazan'a iki seviye daha sağlıklı girelim ki daha az ilaçla Ramazan-ı Şerif'inden istifade etmiş olalım.
Peki hocam diyelim ki oruç tuttu, şeker hastası veya mide rahatsızlığı olan birisi orucunu tuttu. Tam iftara yakın, aslında iftara yakın bir zamana kadar iyice dayandı ama iftara yakın kendini kötü hissetti. Ne zaman ya orucunu boz diyebilirsiniz buna? Mesela nasıl, hangi
i̇şte
seviyede?
Kötü hissetme bozdurur kanaatindeyim. Şimdi mideden bahsediyorsanız dediğim gibi çok ileri vakalar hariç ki onlar kendilerini bilir. Yani 2 saat erken yemek, 2 saat geç yemek, aç kal falan bu 2 saatten mideden bir şey olmaz. Böyle bir beklenti yok ama şekerde 5 dakikanın bile bir önemi vardır. Ben çok iyi hatırlıyorum bir arkadaşım kendi de hekim dahiliyeci şeker hastalığı vardı hatta bir Ramazan'dı yanlış hatırlamıyorsam benim evimde bir mesela böyle bir 5 dakikalık bir yoldayız ben kötü oluyorum dedi ne yapacağız bir şey yemem lazım bir şey yedi emin olun 5 veya 8 dakikalık bir yolda 3 kere mola verip bakkaldan şeker aldık 3 kere mola vermemiz gerekti yiyor 5 dakika iyiyiz böyle bir rengi yerine geliyor keyif yerine geliyor dakikalar içinde tekrar düşmeye başlıyor. Bunu ben de çok ya kesinlikle bozmaya zaten oruç tutmuyor. Tutması da mümkün değildi ve o anda ne deseniz yapılabilecek bir durum. Başlangıç oruç da bozdur rahatlıkla. Kötü, net kötü yani yüz sararıyor, hafif bir terleme hali çarpıntı hissediyor, dizlerinin bağı çözülüyor ve onu hasta anlıyor en iyi. Yani burada kısmet hastanın kendi dahili hekim olunca tabii çok daha rahat yorumlayabiliyor olayları. Böyle olunca hissediyorsunuz bunu. Ha burada da mesela şekeri çok düşse evde yatıp uyusa bir şey olmayabilir, olmayabilir doğru. Ama düşünün ki 16 yaşında mükellef bir yavrumuz. Çocuk mu çocuk ama büyük mü büyük aynı zamanda. Bu şekliyle epilepsi nöbeti geçirebilir. Şekerin düşüklüğüne bağlı olarak. Şimdi bu riski alabilecek bir yapı mümkün değil böyle bir şey. Kabul bile edilemez. O yüzden bu hastalarımızın tutmaması her koşulda hayırlıdır.
Peki hocam şeker hastalığı deyince şimdi zamanında bir yurt dışı görevine gitmiştik de orada bir abimizle beraber gidiyoruz. dağın başındayız tabiri caizse. Hani helikopterle anca bir yerlere gidiyorsunuz. Orada araç falan gidemiyor. Siz helikopterleri bırakıyorlar. Sonra geri de helikopterle alıyorlar. Şimdi bu abimiz şeker hastasıydı. Ve insülin iğnesini de biz merkezde bırakmıştık.
Allah
şimdi
affetsin.
Evet, affetsin. Bir fenalaştı. O anda tabii insan ne yapacağını bilmiyor ama dediğiniz gibi hasta kendisini tanıyor. Yani tatlı bir şeyler falan aradı. Fakat bulmakta da bayağı zorlandık ama orada işte bir yerde bir sazlıkta şeker kamışı falan varmış. Oradaki yerliler falan söylediler. Ondan idare ettik ama diyelim ki tatlı bulamadık. O zaman ne olacak?
Maalesef hiçbir şey olmayacak işte.
İlla tatlım olması gerekiyor. Yani.
Yani İstanbul şartlarında konuşuyorsak biz ideal olan mesela portakal suyu daha kolay emildiği için ve kolay bulunduğu için meyve suları hani çocuklara vermeyin bunların için yüksek şeker var diyoruz. Bu manada hayat kurtarıcı oluyor.
Hayat kurtarıcı.
Ama bu hastalarımız zaten bilir ceplerinde çikolataları, lokumları kesme şekerleri hazır eksik gezerler zaten. Diyorsun. Eksik etmezler. Böyle bir şey yapılacak ama Afrika herhalde anlattığınız gibi.
Evet, evet.
Yani orada nereden lokum bulacaksınız? Yani şeker kamışı bulduğunuza şükür.
Evet. Evet.
Yani maalesef hiçbir şey yapamazsınız. Allah. Net bir şekilde hiç o şeker yükseltilecek yok evet. Yani daha ötesi.
Peki hocam, ikinci sorumuza geçelim o zaman.
Buyurunuz.
Şimdi Ramazan ayındayız. Şu anda birçok bebekler de dünyaya geliyor. Haliyle anneler de var. Belki programı dinleyenlerden birçokları da bebeklerini emziren anneler. Şöyle bir soru var. Emziren anne oruç tutar mı? Hocam.
Yine böyle kendisinin doktoru olsun diyeceğiz ama soru biraz cevap kolaycılık evet. Mı oldu bilmiyorum. Şimdi bu konu bize maalesef çokça sorulur. Ben de vaktiyle danışmış olduğum için cevabı biliyorum. Yani benim verdiğim bir cevap değil bu. Genelde tavsiye edilen nokta şu. Emziren hanımefendiye bir teklif edilir. Hele ki bu Ramazan'dan önce mesela bir gün nafile oruç nasıl olsa daha da kolay bozulabilir.
Bir denesin.
Manada. Bir denesin görsün diye. İki şey beklenir. Bir, bazen gerçekten emzirme dönemine has problemler oluyor. İşte şiddetli baş ağrıları mesela. Yani bu ağrı ölçülebilir bir şey değil. Ne olursa olsun orucunu tutsun ağrıdan çatlasa da olsun böyle bir şey diyecek durumda değiliz. Çeken bilir bunu. Hı hı. Yani böyle bir tablo yaşanırsa dediğim gibi nafile oruçtur. Kolaylıkla bozulur. Ramazan'da da böyle bir şey kalkışılmaz. Bu sezon için en azından. Hı hı. Ha, ama bu benim işim değil esas itibariyle. Bu soru bir dahiliye hekimine ve bir fıkıh hocasına sorulmalıydı. Hı. Benim işim olan kısım şu. Bebeğini emziren anne... Hı. Oruç tutarsa bebek etkilenir mi? Şimdi ben size birkaç örnek vereyim. Buradan çıkarımı birlikte yapalım. 1,5 aylık bir bebekten bahsedelim. 2 kilo 300 gram doğmuş. 1 aylıkken işler fena değil. 3 kilo olmuş. 1,5 aylıkken de 3200 gram. Şimdi bu çocuk bu şekliyle annesinin sütünden istifade ediyor. Görüntü bu. Rakamları rastgele söyledim ama bunlar iyi rakamlar bize göre. Vaziyeti idare eder rakamlar. Çok çok katlanarak giden rakamlar değil. Bu yavrumuz bizim gördüğümüz kadarıyla 45 gündür. Her gün alması gerektiği kadar gıda almış. Bu gıdadan yeteri kadar kan şekeri üretmiş. Bu kan şekeri de yeteri kadar olduğu için beyni optimum gelişim göstermiş. En ideale ulaşmış gözüküyor. Eğer güzel kilo almıyorsa bebeğimiz ne yapıyoruz? Mama vermek yoluna gidiyoruz. 1,5 aylık bir bebek söz konusu olduğunda. Çünkü bu kadar ki mama vermemek için gayret gösteririz normalde. Mama vermeyip çocuğu ihtimal ki kan şekeri düşüklüğüne muhatap edersek beyin gelişiminden geri gideriz. Bir yeni doğan 3 günlük 5 günlük bebek kan şekeri düşerse tek başına bu havale geçirmesi için yeterlidir. En sık sebeplerden biridir. Daha büyükler bu kadar kolay havale geçirmez ama tabiri caizse beyin 5 birim gelişeceğine o gün 3 birim gelişir. Çünkü günün 6 saati açlık içinde yaşamıştır çocuk. Böyle olunca 1,5 aylık tam standartlarda kilo olan bir çocuğun annesinin oruç tutmasını biz çok doğru bulmayız. Çünkü alternatif gıda elimizde yok ve süt ancak yeter karar gitmektedir. İki, anneye şunu tavsiye edebiliriz.
Hocam çok özür dilerim. Buyurun. Anne sütü dediğiniz metabolizma ile alakalı mı, beslenme ile alakalı? Mesela oruç tuttu, süt kesildi mi oluyor yoksa?
Süt kesildi olabiliyor işte. Çünkü net bir şekilde bazı anneler var. Orta yemek düzeyinde yemek yiyor ama süt öyle çok geliyor ki abla diyor sen orucunu tutsana hiçbir şey olmaz. Ama bunu test etmeden bilemiyoruz. Şunu söyleyecektim az önce son cümle kalmasın. Mesela ikindi vakti artık her şeyin bittiği vakit oruçlu açısından bakılır. Yeteri kadar göğüslerde dolgunluk var, süt hala geliyor. Çocuk emdikçe çıkıyorsa aleyhülala. Çok mümkün değil yalnız bunu söyleyeyim yani. Çok hele İstanbul şartlarında bir bayan sahurda ne yerse yesin 14 saat hiçbir şey yemezse o göğüsten bir şey çıkacağı kanaatinde değilim. Biraz daha büyük bir çocuk örnek verelim. 7 aylık bir yavrumuz
var. Ek gıdaya geçmiş.
Ek gıdaya geçmişiz. Kahvaltısı var, meyvesi var, çorbası var, yoğurdu var, tekrar çorbası var. Gece muhallebisi var, meyve suları var falan. Biz ek gıdaya geçerken bir takvim veririz ama verdiğim takvim bana ait. Ben kafama göre bir takvim belirledim. Hastalarıma bunu tavsiye ediyorum. Hı hı. Falanca hekim arkadaş da farklı şeyler tavsiye edebiliyor. Orta karar buluşuyoruz bir yerde. Verdiğimiz gıdalarda prensip bizim ille buna uyusun demeyiz. Deriz ki 6 aylık bir çocuk patates, havuç, kabak yiyebilir. Tamam. İşte muhallebi yiyebilir ev yapımı. Falanca karışımdan oluşmuş kahvaltı yiyebilir. Bunları bir kez yiyebilirse 2 kez de yiyebilir mantıken. 3 kez de yiyebilir. O zaman böyle bir yavrumuzun annesi tutsun orucunu. Ne olur? İşte mümkün mertebe çok emzirir, emzirir, emzirir, emzirir. Vakti gelen ek gıdaları da verir. Akşam saatleri baktık ki sıkıntı oluyor. Hemen araya 2 kez daha kahvaltı öğünü koyuveririz. İşi böyle götürebiliriz. Bir ihtimal bu. Birincisi dediğim gibi hiçbir şekilde tutulmamalı. İkincisi de rahatlıkla tutulmalı. Ama burada en önemli sıkıntımız şu. Bu çocuk milleti sahiden 2 kere 2'nin hiçbir zaman 4 etmediği organizmalardır.
Her biri farklı.
Her biri farklıdır. Anne sütüyle mutlu mesut gelmişiz 5 ay. Alışsın diye ufak tefek bir şeyler vermişiz 6. ay. 6. ayda sahici ek gıdalara başlamışız. Her şey güzel. Süt de aynen gidiyor. Biz ek gıdayı vererek çocuğa beslenmeyi öğretiyoruz. Tat duyusunu geliştiriyoruz. Yeme yutma yutkunmalarını yerine getiriyoruz. Bunları çalıştırıyoruz. Anne sütünden o güne kadar karşılamasına rağmen hacim arttığı için karşılamayan demir, D vitamini gibi şeyleri dışarıdan veriyoruz. Bize göre iyi bir beslenme tarif ediyoruz hastamıza bu şekliyle. Ama anne sütü ısrarla ağırlıklı olsun diyoruz. Hele kilosu iyi ise anne diyor ki bize, ya hocam diyor, bize bir süre gıda söyledin ancak 1/10'unu aldım. Anne sütü alıyor mu? Evet. İyi kötü ek gıda aldı mı? Evet. Kilo normal mi? Evet. Ne haliniz varsa görün arkadaş. Hiç dert etmem ben bu durumu. Günün birinde nasıl olsa o ek gıda yiyecek o. Aman anne sütü dursun yerinde isteriz. Şimdi bunu yaptık. Günü kurtardık. Ama bu bebek milleti insan cinsinin bir ferdi olarak rahatına çok düşkündür. Keyfine ve damak tadına çok düşkündür.
Psikolojik etkisi de var. Anne sütünün ona bir güven verdiği de.
1 milyon tane faydası var. Ama şimdi karşılık olarak mesela bunun yerine mama verebiliriz çocuğa diyebilirsiniz. Anne sütünde sağlıklı laktoz şekerleri vardır. Zor zahmet göğüsten emilir ve çok da fazla bir keyif vermez adama. Ama mama firması içine şekeri koyar. Çocuk büyük bir lezzetle ve kolaylıkla alır. Daha sonra dönüp anneye bakmayabilir. Karnı doyduğu için. Böyle olunca da süt tüketilmiyorsa üretilmez. Anne işte 1 ay oruç tutar. Çorbayla falan falanla çocuk idare eder ama 1 ayın sonunda anne sütü biter. Anne sütünün birçok muhteşem özelliği vardır. Birini söyleyeyim ben size.
Bence aradan sonra söyleyin hocam. Çünkü süremizi açtık yani. 2-3 dakika açtık, işaret de geliyor.
Peki son cümleyi bitiriyoruz o zaman.
Bu konuyu bitirelim. Tamam
mı? Son cümle. Bir çocuk, özellikle prematüreler için söyleniyor bu. Doğmuş, sürekli olarak çok güzel beslenmiş. Anne sütünü güzel almış. Sağlıklı ek gıdalarını almış. 2 yaşına kadar da emmiş. IQ'su şu kadar puan. Diğer çocuk aynı şartlarda doğmuş. Hiç anne sütü almamış. IQ'su 3.4 puan düşüyor. Prematür yanlış söyledim. Normal çocukta 3.4, prematürde de 7 puan fark ediyor.
7 puan fark ediyor.
100 puanlık IQ'nun 7'si gitti. Şimdi annelere de şunu söylemek lazım. Ben çocuğun doktoruyum, onun menfaatini korumalıyım. Sizin tutacağınız bir Ramazan orucu sütünüzün kesilmesine yol açma ihtimali varsa ve bu süt de çocuğun beynini bile etkiliyorsa ben çocuk hekimi olarak çocuk açısından yontulmasının daha hayırlı olduğu kanaatindeyim.
Hocam çok vurucu bir cümleyle bitirdiniz.
Rakamları söyledim bana evet, rakamlar.
Artık anneler düşünsün. Dinleyen annelerimiz varsa artık
bu işin bir vebal olduğunu da unutmayalım. Yani bir delikanlık edebilirsiniz. Açlığa dayanır. Tabii ki dayanır yetişkin insan ne olacak da. Ama çocuğun hakkında korumalıyız.
Peki hocam. Şimdi de son günlerde gündemimizi meşgul eden haberlerden de dikkatle izlediğimiz ve sık sık belki yurt dışına çıktığımız için bizleri de yakından ilgilendiren bir hususa değinmek istiyoruz. Bu da Ebola virüsü yine tehdit ediyor diye bir başlık haberlerde rastlamış olduğumuz. Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kırsaldan kentsel alana yayılan bir Ebola virüsü var. Bunun da dünyaya yayılmasına yine endişe ediliyor. Bir zamanlar kontrol altına alınmıştı hocam. Şimdi gerçi Dünya Sağlık Örgütü tekrar diyor ki korkmanıza gerek yok. Biz yine onu kontrol altına alırız ama yine de dikkatli olun diyor. Ebola nedir? Ebola virüsü nedir? Bu arada hocam şöyle, yani nasıl denir, politip diyelim, benim tabirim bir tabir, Erkam Radyo'da kullanmış olalım. İlk defa buradan bir terim kazandıralım. Yani hem politik hem de tıbbi anlamda Ebola virüsünü bilerek mi böyle
tabii
insanlar ortaya çıkıyor hocam?
Terör falan da var. Ya, evet. Onu da boş verin. Yani böyle bir salgın dedikodusu bile, mesela bilmiyorum Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin turizm geliri nedir ama bitti şu anda. yardım kuruluşları bile gitmek istemeyecektir oraya. Çünkü sahiden tablo berbat. Şimdi şöyle kısaca bir toparlayalım mevzuyu. Sorduğunuz soruların hepsi gerçekten konuyla alakalı şeyler. Birincisi Ebola virüsü ve benzeri bizim alışkın olmadığımız hastalıklarla son belki 10, 20, 30 yıldır daha çok tanışıyoruz.
Evet.
Bu belki dediğiniz gibi politikayla tıbbın bir araya geldiği mevzu. İşte Özal'ın zamanında belki ilk defa biz Afrika'ya seyahate gitmişizdir. Daha sonra bir miktar daha böyle refah seviyemiz artıp ilgi alakamız artınca yardım kuruluşlarımız gitti geldi ki ben çok yakın biliyorum. Yani hiç şeysiz birinci düzey samimi olduğumuz abilerimizden Afrika seyahatleri sonrası ciddi sıtma hastalıkları geçirenler ki vaktiyle ilkini hatırlıyorum bir yine böyle hayır amaçlı gitmiş bir şahıs sıtmadan dolayı kaybedilmişti. Daha sonra bir Türk Hava Yolları hostesi bir hanım böyle vefat etmişti.
Evet, evet.
Daha sonra aşırı bir alert olduk ama gerçekten bunlarla çok daha fazla temas ediyoruz. Bir manada iyi. Demek ki dünyaya karşı vazifemizi nispeten yerine getirmeye başladık gibi algılıyoruz. Olayın bir ulvi boyutu var, bir hizmet boyutu var. Bunun bir ceremesi de olacak. Biz de buraya hazırlık yapmalıyız aslında meslek olarak. Sıtma belki burada konuşulması gereken uzun konulardan biri. Daha sık görüyoruz ama sıtmanın nispeten başı sonu belli. Mikrop özellik değiştirmeyen, hep aynı hastalığı aynı klinik belirtilerle yapan, birçok tanı metodu ve etkili tedavileri olan bir hastalık. Şimdi bahsettiğiniz Ebola'nın kötü tarafı mensubu bulunduğu bir aile var. Ebola ve benzeri virüslerin. Ebola bir nehir adı Kongo civarında. İlk kez yanlış hatırlamıyorsam 20 yıl kadar önce bir salgın yapmış. Bunlara viral kanamalı ateşler grubu deniyor. Bir grup hastalık hastaya bulaşıyor. Virüs genellikle de hepsi her yolla bulaşıyor. Hasta kişinin sekresyonlarıyla işte kanıyla, tükrüğüyle, kusmuğuyla temas etmek, cildinizdeki bir çatlağa yara yerinin temas etmesi, solunum yolları gibi farklı farklı yollardan bulaşabiliyor. Ebola bizim için bir manada Afrika temasları nedeniyle önemli ama
evet.
Ebola'nın aynısı bizde de var. Bizde de meşhur işte bu Kırım-Kongo kanamalı ateşi denilen hastalık.
Evet.
Özellikle işte bir Amasya, Tokat havzasında, bir Gümüşhane, Bayburt, Erzincan havzasında çok fazla can alıyor. Aşağıya göre 10 bin küsur vaka, 450'den fazla ölüm var Kırım-Kongo kanamalı ateşi bizde de. Ebola bunun da çok daha ötesinde rakamları var. Dünya Sağlık Örgütü yaklaşık 30 bine yakın kesin ya da kesine yakın vaka var diyor. 11 binin üzerinde ölüm. 11 bin kişi Ebola'dan ölmüş. Hastalık bir hekim için olabilecek en talihsiz hastalıklardan biri. Çünkü tanı konulana kadar basit bir nezleden hiçbir farkı yok. Tanı koyduğunuz anda da zaten hiçbir şey yapamıyorsunuz.
Allah Allah.
En çok şöyle diyorlar. Hastalık bağışıklık sistemini çökertiyor. Kanama pıhtılaşma sistemini çökertiyor. Hastalar kanamalarla kaybediliyor. Hatta o kadar tipikmiş ki tanı koymak için hastadan kan alınmış mesela. Tedavi için tanı süreci tamamlanması bekleniyor. O sırada o iğnenin battığı yerden kan akmaya başlıyor.
Allah Allah.
Bilirsiniz küçücük bir deliktir. Akmaz evet. O kadar berbat kanamalar oluyor hastaların. Bunlar bir grup. Kırım-Kongo kanamalı ateşi bir grup. Ebola bu grubun bir ferdi. Deng humması, sarı humma bir grup. İşte Japon ensefaliti bilmem nesi bir. Her bölgede bilmem ne vadisi vebası bir grup. Bunların hepsi bir çatı, bir şemsiye tanı aslında bu. Her bölgenin kendine ait bir mikrobu var. İşte bize denk gelen Kırım-Kongo kanamalı ateşi, Zaire'ye, Kongo'ya denk gelen de Ebola virüsü denk gelmiş. İnsanda yaklaşık olarak
malaria var, o şeye giren malaria.
Malaria o tamamen ayrı. O ayrı. Sıtma farklı bir cins mikroorganizma. Diyorlar ki bu Bilim Teknik Dergisi'nde bir yazıda okumuştum. İnsanda hastalık yapan 1400 tane mikrop varmış.
1400.
1400. Bunlar ana başlıktır. Bunların alt grupları da çok fazladır. Bunların %64'ü zoonoz. Yani hayvandan insana bulaşıyor.
Evet.
Biz hep insandan insana bulaşacağını düşünüyoruz. %64'ü zoonoz bunların. Bir de genetiğini değiştiren, genetik değişime yatkın virüsler diye bir tanım var. Bu önemli nokta. İşte acaba bu biyoterör amaçlı kullanılır mı, kullanılabiliyor mu sözü buradan geçerli. Artı Dünya Sağlık Örgütü biz bunu kontrol altına aldık diyor ya. Aldığını zannediyorsun sen. 3 sene sonra genetiğini değiştirip gelecek. Şöyle düşünün. TC kimlik numaranız var 11 haneli. Sonra rakam 7 iken 8 olacak. 3. rakam 5 iken 4 olacak. Vücut bunu tanımayacak. Testlerde de çıkmayacak ama insanlar ölmeye devam edecek buradan. Hastalık dediğim gibi hepsi farklı yollardan bulaşan viral enfeksiyonlar. Afrika'nın hastalığı doğru ama bunun amcasının oğlu da Sivas'ın hastalığı, Erzincan'ın hastalığı. Bir başka amcaoğlu da Brezilya'nın hastalığı.
Sivas'taki de mi yine hayvanlar vasıtasıyla bulaşıyor?
Çok büyük oranda evet. Kene'den bulaşıyor biliyorsunuz. Kene'den bulaşıyor. Ebola için daha çok meyve yiyen yarasalar diye bir tabir var. Böyle bir yarasa grubu varmış. Ondan bulaştığı söyleniyor. Maymunlardan bulaştığı iddia ediliyor ama bir grupta maymunların çok kısa sırada öldüğü. Hı-hı. O yüzden maymunlar hasta olur mu? Olur ama bulaştırma hayır. Çünkü bulaştığına kadar ölür diye bir rivayet var. O yüzden çok bilemiyoruz. Hayvandan insana geçen bir hastalık. 3-5 günlük basit bir inkübasyon döneminden, prodrom döneminden sonra şakır şakır kanamalar, bağışıklık bitmesi ve bir anda ölümle sonuçlanıyor.
Peki maalesef. Bulaştıran hayvanı etkilemiyor mu hocam?
İşte onlar da ölüyor.
Onlar da ölüyor.
Hı-hı. Yarasaları bilmiyorum. Maymunların öldüğünü okudum. Maalesef tedavisi yok. Yani destek tedavisi var.
Ebola'nın şu anda tedavisi yok.
Kesinlikle aşısı yok, tedavisi yok. Hantavirüs diye bu grubun bir ferdi var. Koreliler buna aşı ürettiklerini iddia ediyorlar ama çok inandırıcı gelmemiş kimseye. Hasta bu vaziyette gelince yükleniyorsunuz. O elinizden gelen bütün serumlar, kanlar, bağışıklık güçlendiriciler, en geniş antibiyotikler. Ama %30-40'ın üzerinde ölüm garanti. Garanti. Tiplerine göre %70'e kadar varabiliyor bu oranlar. Şimdi bu konuyla ilgili bizim bir dinleyenimiz iki şekilde etkilenebilir. Bir sebepten ticaret, seyahat, sırf turizm ya da bir hayır faaliyeti için Afrika'ya gittiniz. Evet. Birçok genç arkadaşımız kurbanla gidiyorlar.
Evet.
Buradan bulaştırıp hasta olup gelebilirsiniz. Bu yüzden özellikle gittiğiniz yerin özelliklerini çok iyi bilmelisiniz. Mesela bu net bir şekilde Demokratik Kongo Cumhuriyeti, bir orta batı sahranın altı deniyor. İşte Kongo, Mongo civarında, Zaire civarında çok sık. Bu manada işte mesela atıyorum Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gittiğinizde çok bir risk ifade etmiyor bu. Evet. Rastgele söylemiş olmayayım ama falanca ülkede
orada da sıtma
yok.
Var ama yani
gibi.
Sonuçta evet.
Görme gittiğiniz yere evet. Özel çalışmalısınız.
İyi tanımanız
sıtma
lazım.
Sıtma ilaçlarını gitmeden önce almaya başlamalısınız. Bana bir şey olmaz diyenleri gördük. Yani çok güzel evet, şeyler oluyor. Evet. Çok kötü şeyler oluyor evet. Maalesef. İkinci olarak da bu tip hastalıklara karşı uyanık olmalıyız. Bunlar dediğim gibi Zaire'nin ebolası varsa Erzincan'ın da Kırım Kongo kanamalı ateşi var. Kanamalı ateş grubu deniyor bunlara. Yüksek ateş ve kanamayla hastayı öldüren hastalıklar demek oluyor. İşin doğrusu hani ne diyebilirim? Valla denecek bir şey yok.
Yakalanmamaya tanıyor. Gayret edecek.
Odur,
yakalanmamak için ne yapması lazım peki hocam? İyi beslemesi lazım.
Yok maalesef. Hiç yani şey hasta yok. Şahıstan uzak durmak esas. Ha Türkiye şartlarında kahramanlık yapıp ya bu hastaya ben müdahale ederim demek doğru değil. Evet tabii ki hastamıza müdahale edeceğiz ama paldır küldür üzerine atlayarak müdahale etmeyeceğiz. Hasta 30 saniye, 3 dakika, 5 dakika bekleyebilir. Bir ara bütün hastanelere ciddi ekipmanlar dağıtılmış. Yani astronot kıyafeti evet. Gibi bir şey giyiyorsunuz. Ya bana bir şey, valla bana bir şey olmazlar oluyor. Net yani 800'e yakın sağlık personeli ölmüş Ebola'da. Yani ne oldu? Hastanıza 3 dakika erken müdahale ettiniz veya hani vakitte değildi derdiniz. Bir delikanlılık ettiniz ama doğru etmediniz. Yani çok ufak bir temasla bulaşıyor. Tırnağınızdaki şey aşırı sıcak Afrika. Yani dudağınız evet, çatlamış, evet. Tırnağınız çatlamış. Adamın kanı değdiği anda bulaşıyor. 5 gün sonra da ölüyorsunuz. Bitiyor yani.
Ya.
Böyle bir şey yapmamak lazım. Sağlık Bakanlığı'nın bir açıklamasını buldum arşivden. Türkiye'ye mesela eksport vakı olarak gelebilir mi? Afrika'dan da insanlar buraya geliyor. Kaçak geliyor. Göçmen yani. Geliyor bilmem ne. Buna ait elimizde bilgi yok ve risk yok denecek kadar azdır deniyor. Çünkü hani ölümcül çok kötü falan ama bakıyorsunuz 30 bin vaka. Koskoca Afrika kıtasında 30 bin kişi. Oran bu kadar işte. Ne kadarsa Afrika'nın nüfusu. Bunların kaçta kaçı Türkiye'ye gelecek? Gelenlerin kaçta kaçı hasta olacak?
Yemekten de bulaşıyor mu hocam? Yani her şeyden bulaşıyor. Çok
akla gelen şey. Her şeyden Allah bulaşabiliyor. Allah. Dediğim gibi sırf Ebola demeyelim. Bu grupta 100 tane mikrop var. Hı-hı. Belki 1 milyon var da biz 100'üne isim koyabilmişiz.
Yani gündeme gelen ünlü oluyor işte. Belki de yarın öbür gün malaria çıkacak ortaya.
Tabii ki işte. Daha çok öldüren. Hantavirüs çıktı. Evet. Dünyada virüs çıktı. Ne diyor? Çıkacak yani bunlar bilinen evet. Şeyler.
Rabbim korusun. Gerçekten oraya giden kardeşlerimizin de çok dikkat etmesi gerekiyor. Hani birinde bir şey olmaz, ikisinde bir şey olmaz. Belki 20 yıldır gidiyordur bir şey olmaz ama 21. yıl olur. O yüzden önlemlerini almak
Görme,
lazım.
Bir de oldu mu oldu. Oldu artık mu? Sonrası evet. Yok maalesef.
Evet. Türkiye'de bunun şeyi nasıl hocam? Teşhisi nasıl? Diyelim ki Afrika'ya gitti geldi ve yüksek ateşle hastaneye gitti. Hastane bunu hemen Ebola diye teşhis edecek şey var mı? Ekipmanı var mı?
Şöyle Türkiye'de bildiğim kadarıyla vaka yok henüz. Ebola evet. Tespit edilmiş değil. Ama mesela sıtmada bu pratiği çok görmüş bulunduk. Şimdi bizde hasta gelir. Mesela bir enfeksiyon hastalığından maruz. Boğaz iltihabı olmuş. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı aramaz. Daireye gider, aile hekimine gider, KBB'ye gider. Bir şekilde çözer. Menenjit olsanız en çok gene biz tedavi ediyoruz. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı aramıyoruz. Endokardit, kalp iltihabı en yüksek ölüm ihtimali. Onu da biz tedavi ediyoruz. Gene enfeksiyoncuya danışmıyoruz. Ama özellikle enfeksiyon hastalıklarının bir özel şeyi var, ilgi alanı. Tanı konamamış hastalıklar. Bunlarda da daha kapıdan giren bir hasta, dediğim gibi öyle elini kolunu sallayıp enfeksiyonu kimse gitmiyor. 5 tane merkez dolaşmış, ateş 20 gündür düşmeyen hasta gibi geliyor. Veya ilk bakan hekim arkadaş kanamayı tespit etmiş. Hastada da Afrika seyahat öyküsünü görünce o şekliyle göndermiş oluyor. Bir kere bu seyahat öyküsü gidip gelinen yer ve hastalık tablosu yan yana konduğunda güncel verilerde iyi takip edilmişse aslında sırf kayıt inceleyerek bile tanı konabiliyor hastaya. Ama tanı konamıyor. Tanıdan şüphe ediliyor. Arkasından acaba bu gerçekten sıtma mıdır? Tahlil liste bekle mecburen. Tahlil liste bekle. Bazen pozitif çıkıyor, bazen çıkmıyor. Birkaç hasta da başımıza geldi. Türkiye'deki kaliteli bilinen ruhsatlı sıtma ilaçları fayda etmedi. Afrika'dan gelen ilaçlarla düzelme sağlandı. Çünkü Afrika'nın bizi maalesef geçebildiği tek nokta bu herhalde. Sıtma ilaçlarının envai çeşidi var adamlar. Çünkü her şeyi görüyorlar. Daha üst segment ilaçlar var muhtemelen. O yüzden hikayeye bakarak ama özellikle seyahat öyküsü söylenmiş ise hekime buraya yöneliniliyor öncelikle. Arkasından işte her hastanede yapılmayan hatta İstanbul'da bile yapılmayan çoğu Ankara'ya fıstığa giden tetkiklerle tanı konmaya çalışılıyor. Ebola için test var mı bilmiyorum. İlla ki vardır ama yani var olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu tip testler yapılıyor. Her hastalık için tek tek test yapılabilir mi fikrim yok. Ama en kötü ihtimal alınır uçakla Afrika'ya gönderilir. Oradaki laboratuvarlarda çalıştırılır. Afrika şartlarında değil. Dünya Sağlık Örgütü bu laboratuvarları orada açıyor. Bu kitle orada bulunuyor doğal olarak. O yüzden tanısı konur. Konmakta bir problem yok da koyduğunuzda ne yapacaksınız?
Evet. Yani oraya giderken bir kere sıtma tehlikesi varsa sıtma ilacını burada kullanmak gerekiyor. Tamam Türkiye'dekiler belki çok etkili değil ama kullanın. Olmazsa orada devam edin.
Korumada etkili. Korumada sıkıntı çıkmıyor da olduktan sonra ne kadar fayda eder onu bilmiyoruz.
Evet. Peki hocam. Hocam bir sonraki konuya geçmek istiyorum. Şimdi bebeklerde görülen çokça sıkça belki rastlanmıyor ama sonuçta geçen mesela bir haberde izlemiştik. 5 yaşına kadar yaşamış SP dediğimiz serebral palsi hastalığına yakalanan bir çocuğumuz vefat etti çocuk. Şimdi bu daha çok işte beyindeki belki kasılmalarla kendini belli eden veya diyelim ki en büyük etkisi o.
Beyin hasarı olup ona bağlı kasılma.
Kasılma. Şimdi buna da spastisite deniyor. Bu spastisiteyi engellemek için hocam tabii tıbbi olarak bazı şeyler yapılıyormuş. İşte enjeksiyonla giderilmeye çalışıyor. Cerrahi müdahalede, fizik tedavi gibi bazı tedaviler uygulanıyormuş. Ama şimdi yeni bir tedavi veya tamamlayıcı tıp dediğimiz bir şekilde refleksoloji denen bir sistem gelişmiş. Siz serebral palsinin ne olduğunu ve bu refleksolojinin ne kadar etki ettiğini anlatabilir misiniz?
Şimdi serebral palsi maalesef en iyi biz anlatırız. Çünkü çocuk hekimlerinin gördüğü bir şeydir. Bu diğer hekimlerin ilgi alanına girmez. Genellikle doğum öncesi ya da doğum sonrası bir sebepten dolayı beynin oksijensiz kalması, buna bağlı bir takım hasarların oluşması, etkilenen bölgelerin yaptığı işlerin yapılamamasıyla sonuçlanan bir tablodur. Ancak bu oksijensiz kalma hadisesinin boyutu süresine bağlı olarak klinik tablo aslında çok geniş bir spektrum, bir yelpaze gösterebilir. Fakat genellikle tanımlanmış 3-4 tablo vardır. Spastisite de bunlardan biridir. Kasılı vaziyette kalmak anlamına gelir. Aslında vücudumuzda prensip bir organın kasılı durmasıdır. İstemli olarak gevşetilir. Bu yüzden böyle primer hastalıklar genellikle kasılma ile seyrederler. Söylerken kolaydır ama yaşarken çok büyük bir derttir. Yani sağ elinizi havaya kaldırın, 5 dakika tutun, uyuşmaya başlar. 1 saat sonra zonklamaya başlar, dayanamaz indirirsiniz. İşte spastik bir çocuk bu elini sürekli 7 gün 24 saat kasılı tutar ve ciddi ağrılara neden olur bu durumda. Burada belki başlangıçta söylememiz gereken bir nokta, dinleyenlerimiz bilir, biz ısrarla normal doğumun istenmesi, normal doğumun çalışılması, normal doğumla gidilmesi yolunda çok ısrarcıyızdır. Bizim için en önemli şeylerden biridir ama bir yerde de hata yapmamak gerekir. Serebral palsinin maalesef önlenebilir en sık sebeplerinden biri normal doğumun gereksiz zorlanmasıdır. Çocuk doğum eylemine zoraki başlamış ancak takılmış çıkmıyor, takılmış çıkmıyor. Hayır biz zorlayacağız, illaki normal doğum yapmak istiyoruz. Beyin o sürede işte diyelim 5 dakikada geçmesi gereken doğum kanını 45 dakikada geçmiş. O 40 dakika boyunca oksijensiz kalan yer ölmüş. Bitti. Net bu. Şimdi tablo sahiden çok sevimsiz. Şunu diyemiyorum hastalarımıza da. Arkadaş hekiminiz sezaryen diyorsa sezaryen yaptırın. Normal doğuma başlasanız da sezaryen diyorsa dönün. Ya maalesef işte bu denetlenmiyor. Bu tip sıkıntılardan dolayı hekim arkadaşlarımız da önce kendimi korumalıyım deyip sürekli sezaryeni tavsiye ediyorlar. Bunun sağlık bürokrasisi tarafından denetlenip yeri geldiğinde korunması gerekiyor. Hekimin korunması, yeri geldiğinde hesap sorulması gerekiyor. Hekimden hesap sorulması, yeri geldiğinde de hastane yönetimlerinin sorgulanması ve teftiş edilmesidir. Burada hastaya bu manada söz hakkı verilmesi doğru değildir. Hasta doğumun ne kadar zor olacağını algılayamaz. Bu ölçülen bir şey değil. Hani evet, doğumunuz biraz zor olacak. Ya katlanırım diyor bayan. İşte biraz ağrısız çok oluyor. Biraz uzun süre hiçbir problem yok. E tabii katlanırsın. Problem olmuyor burada. Ama bunu ifade ederken şunu da derseniz yanında. Bu doğum böyle bitmeyebilir. Sonunda sezaryene geçmek zorunda kalabiliriz.
Bunu hekim biliyor zaten.
Tabii,
tahmin edebiliyor.
Hekim öğürüyor. Yani diyor ki bu noktadan sonra bu riski almamalıyız artık.
Evet.
O dakika hemen sezaryene geçilmeli. Hekimin hastanın söz hakkı olmamalıdan kastım bu nokta. Şimdi buradan sonra da ama hekime güvenecek miyiz? Hekim gerçekten bunu takdir etti, hata etti. Önemli değil. İnsanız hata edeceğiz doğal olarak.
Evet.
Ama hep sezaryen lehine hata ediyorsak acaba bu arkadaşımızın bir menfaati mi var bu işte diye de akla gelmiyor değil.
Evet.
Ama bunun karşısında ne olursa olsun biz doğal tıpçıyız. Meryem validemiz değil mi hurma ağacının dibinde tek başına doğru? Ya bu böyle bir şey yok. Evet, becerilebilirse evde doğal şartlarda mükemmel keşke olsa. Ama bu şartlarda olmuyor kardeşim. Hastanede doğumu kesinlikle tabii ki tavsiye ediyoruz. Bir sağlık profesyonelinin nezaretinde olmasını tavsiye ediyoruz. Gerekirse dürüstlüğünden, ehliyetinden şüphe etmediğimiz hekim arkadaşımız sezaryen diyorsa da sezaryene gidelim diyoruz. Cümlenin altını vurguladım. Ne demek istediğimi herkes anlamıştır.
Evet.
Tahmin ediyorum. Burada dediğim gibi ailelerin anlamsız inadı. Tam tersi aileleri buna sevk eden hekim arkadaşlarımızın anlamsız sezaryen yönlendirmeleri bir kaotik süreç ortaya çıkarıyor.
Evet.
En sık doğum sırasındaki hipoksiler buna neden oluyor. İkinci olarak da anne karnında bir çocuk oksijensiz kalmışsa bu bazen öngörülebilir şeyler oluyor. İşte rutin kadın doğum kontrolleri bu manada değerli. Çocuğun kilo alımları artmış, azalmış. Bunlara bakıp bir şeyler söyleyebiliyorlar. Kan akımını değerlendirebiliyorlar. Çok zorda kaldı. Çocuktan kan örneği alıp bakabiliyorlar. Bir de doğum sonrası işte maalesef ben evde doğuracağım diyen ablalar var. Ya şartlar mükemmel ve iyi biterse canımıza minnet, hiç itiraz etmeyiz. Ama diyeyim ki 10, 100, 1000 doğumdan birinde çocuk doğdu ve ağlamadı. Emin olun piyango hiç öngörülebilir bir şey değil. Piyango çocuk çıktı iki kere ağladı. O sırada midesinden gelen sekresyonları, akciğerinden sekresyonları tekrar ciğerlerine geri gönderip mosmor katıldı kaldı. Şimdi biz sezaryene giriyoruz. Hekim arkadaşımız göbeği kesip bize veriyor. Çocuğun canlı vasfını kazandığı anla benim kucağıma gelmesi 5 saniye sürüyor. Ben de bakıyorum ya ben 20 yıllık hekimim. Bunun morardığını anlarım arkadaş. Pals oksimetrem var ölçerim. Kan gazı gönderirim 5 dakikada mükemmel bir şekilde sonuç çıkar. Müdahaleye başlamamda 5 saniyemi alıyor sadece. 5 saniye sonra en kötüsü kitabın öngördüğü şekliyle 1, 2, 3. dakikaların sonunda bir hortumu akciğerlerine doğru sokup makineye bağlarım. Oksijenasyonu mükemmel hale getiririm. Böyle çalışıyoruz. Yani imkanlarımız bu nispette. Deseniz ki İstanbul'un en yoğun, en karmaşık, en zor iş yapılan yeri Zeynep Kamil Devlet Hastanesi'dir. Zeynep Kamil'de evet otelcilik çok iyi olmayabilir. Bademcik iltihabı yüzünden gittiğinizde sıra bekletip size çok iyi davranmamış olabilirler. Ama böyle bir hasta 10 numara bakım görür Zeynep Kamil'de. Çıkmasıyla bütün dünyada kabul edilebilir bir sürede makineye bağlanması mükemmel seviyede sağlanır. Oksijenasyon sağlanır. Beyin yeteri kadar beslenir. Akciğerler 30 saniyede atması gereken suyu 7 gün içinde atarlar. Bu sürede makine zaten beyne desteği verir. 10. gün mükemmel, tam ve sağlıklı bir çocuk evine gidebilir.
Evet.
Evde doğurduk. İşte küçük bir hastanede doğurduk. Biz bu kadın doğumcuyu çok seviyoruz ama bu hastanede yapıyormuş. O yüzden geldik. Yeni doğan var mı? Yok. Yoğun bakımcı yok. Mekanik ventilatör yok. Bir an önce sevk ediyor. Yani nereye sevk ediyorsunuz? İstanbul trafiğinde ambulansla o helikopterle sevk etmeniz lazım.
Evet.
O geçirdiğiniz her saniye, dakika beyinden 3-5 hücre götürüyor çünkü.
Evet.
O yüzden hani böyle fantazi yapıp evde doğurmaya kalkışmanın çok doğru olduğu. Hastanede de çocuklar özürlü olabiliyor. Yetersiz müdahaleden zarar görenler oluyor. Hemşire hanımın elinden düşürüp kafasını yere insanız. Bu tip hataları yapılmıyor demiyoruz size. Ama elimizden gelen hazırlığı yapmış bekliyoruz. Elimizden gelen ilgiyi gösteriyoruz. Tabii ki son sözü kimin söyleyeceğini herkes biliyor.
Evet.
Fakat bu imkanlar olmayan yerde doğumu zorlayıp, normal doğumu zorlayıp, ki tekrar vurguluyorum, bize göre normal doğum yapması bir annenin vazifedir. Teşvik etmesi doktorun vazifesidir. Kim ihmal ederse de kesin olarak kul hakkı sadedinden evet. hesabını verecektir.
Ama işte dediğiniz gibi bürokrasi ve tıp, büro tıp diyelim ona da hocam. İşte yani tıbba bürokrasi karışınca maalesef
herkesin bahanesi var evet. ama öbür tarafta bu bahaneler olmayacak bence. Yani evet. Bu dünya ile çözülecek hesaplar değil bunlar. Yetersiz müdahale, gereksiz müdahale, geç müdahale hekim tarafından, işte anne tarafından doğal tıp, doğal hayat falanın gereksiz zorlanması.
Evet. Eskiden imkansızlıktan dolayı başım insanlar evde doğum yapıyorlardı yani.
İmkan yok, olmadı olmayacak.
Evet, evet, evet.
Ama devlet baba sahiden bu işi iyi yapıyor.
Evet.
Yani gidin siz kadın doğum kontrollerinize, gerekirse aile hekimliği düzeyinde gidin. İkinci düzey ultrasonunuz yapılmış olsun. Riskli gebe unvanı alın devlet nezdinde.
Evet.
Devlet, ben çok yakın biliyorum bir doktor arkadaşımın çocuğunu. Hı. Hakkari'den Van'a ambulansla, Van'dan İstanbul'a helikopterle getirdiler. Öyle hani doktor arkadaş deyince tanıdık manadık falan öyle bir şey değil. Yok, basit evraklar doldurularak kadın doğumcu bu kanaatteyim dedi. Buradan da bir kadın doğumcu evet bu hasta gelir ve ben bunu kabul ederim dedi. Devlet ambulans helikopterle çocuğu aldı getirdi.
Yani.
Bir kuruş para da talep etmedi. Bütün müdahaleyi de mükemmel yaptı. Çok şükür o arkadaşımızın çocuğunda hiçbir şey olmadı ama olsa idi
evet.
iş bitmişti. Beyninin dörtte biri süngerimsi boşlukları içeren bir çocuk çıkacaktı piyasaya.
Allah.
O yüzden serebral palsi budur. Evet. Soruya maalesef gelemeden
gelemedik
konu bitti.
Gelemedik hocam, süremiz de bitti.
Ama zaten bir cümle söyleyeyim. Gene bir cümle, beş cümle söyleyeceğim arka arkaya. Tamamlayıcı tıp mevzu uzun uzun konuşulmalı. Biz daha önce bu programı birkaç kez ilgilenen arkadaşlarla da yaptık. Hı. Refleksolojinin ayrıntısını bilmiyorum ama en basitinden kaplıca tedavisi bir tamamlayıcı tıp uygulamasıdır. Nane limon içmek bir tamamlayıcı tıp uygulamasıdır. Kupa, hacamat vesaire. Evet, doğru, doğru, doğru. Hepsi doğrudur. Bunların ehil ellerde yapıldığına dikkat edilmelidir. Bunların klinik araştırmalarının yapıldığına dikkat edilmelidir. Bir de eskiden böyle kötü bir tabir vardı. Alternatif tıp deniyordu.
Evet.
Yani tıp var, biz alternatif. Öyle bir şey yok.
Evet.
Tamamlayıcı tıp derseniz bu tedavilerin hepsinin başımızın üstünde yeri var.
Hı.
Gelin ilacınızı düzgün kullanın. Takibinize güzel gelin. Üstüne işte refleks, bunu da yapın. Hiçbir mahsur yok.
Evet.
Ama onun yerine bunu koyarsanız, başarılı olursanız problem yok. Başarısız olursanız dediğim gibi bu işin hesabı öbür tarafta zor olacak.
Peki hocam, çok teşekkürler. Aslında burada doktorlar da büyük iş düşüyor diye bir taş atacaktım ama vaktimiz de kalmadı yani.
Bak, kesinlikle düşüyor. Evet, herkes
evet,
bilsin.
Evet hocam, evet.
Yani bir hocamızın güzel bir tabiri vardı. Allah orucu farz kılmıştır.
Evet.
Farziyeti kaldırabilecek bir meslek grubu söyleyin. Hekimler.
Evet.
Bu manada tabipler haşa böyle bir şey demiyoruz ama bu yetki manasında vekillik taşıyan insanlardır.
Evet.
Ha, buna uygun liyakatle çalışır, iş yaparsanız bu unvanı alırsınız ya da Allah korusun böyle büyük yetkiyle donatılıp veballe de gidersiniz öbür tarafa.
Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programındaydık. Süremizin sonuna geldik. Bugün sizlerle mide hastalıklarının Ramazan'da, hastalarının Ramazan'da dikkat etmesi gereken hususları, emziren annenin oruç tutup tutmayacağına değindik. Sonra Ebola virüsüne değindik ve en sonunda serebral palsi rahatsızlığına ve bunun tamamlayıcı tıp tekniği olan refleksolojiye değinmeye çalıştık. Birçok sorumuz vardı ama bu soruları inşallah gelecek programda sizlerle birlikte işlemeye gayret edelim.
İnşallah.
O anadaki hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler.
Sağ olun,
varım. Hoşçakalın.